Ayrım 4, Kara Çanta, Ziya Mısırlı, sayfa 48. Özlenen Yıllar. Özlemi yıldan yıla artan bir geçmişin derinliklerinde, uzun boylu, kumral tenli, ak saçlı diye yaşantılarında canlandırdığın insan, şimdi sana bu dizeleri yazmaktan büyük bir kıvanç duyuyor. Adını anımsayamadığın ama imgelerinden silemeyip zaman zaman aradığın kişi. Gösterdiğin bu ilgi onu gerçekten duygulandırdı. Birkaç saat mutlu yaşama olanağını verdiğin için çok sağ ol. Yaşlandıkça insan gerilere, gençliğine, çocuklarına doğru yöneliyor. O günleri arıyor. O arkadaşlarla görüşmek gereğini duyuyor. O kente gidemese, aradığı kişileri bulamasa bile düşünmekten, imgesinde yaşatmaktan kendini alamıyor. 1942-1943 yılının Bolu Ortaokulu'nu, dolayısıyla yatılı öğrencilerinin ben de zaman zaman belki sizlerden çok yaşantılarımı da bir bir canlandırdım. Çevresi üstünde tel örgüleri bulunan bir taş duvarla çevrilmiş, kare biçimini andıran geniş bir bahçe. Okul bahçesini ikiye ayıran çiçeklerle, ağaçlarla bezenmiş uzun beton bir yol. Düzenli bir biçimde hazırlanan, çocuklarla gençler için çeşitli oyun yerleriyle dolu bir alan. İki yana yapılmış havuz, oturacaklar, sıralar, çocuk salıncakları, dönme dolaplar, voleybol, tenis alanı insanın gözünden bir türlü gitmiyor. Şimdi yerinde yerler esen bahçenin bitimindeki dört katlı taş yapı insanın içini ürpertiyor. Bir zamanlar Kuvayi Milliye'nin gönüllü erlerinin şehit edildiği, kan izlerini ara sıra üzülerek araştırdığımız bu koca taş yapının acı tatlı anılarla da olsa son mutluluğunu sanırım bizler sürdük. Orada 1943 Adapazarı yer sarsıntısının korkunç sonuçlarını ürpererek bizler de yaşadık. Coşku dolu kaçışmalar, çırpınışlar, gözyaşları. Soğuk kış günlerinde havuzun buzlarını kırarak yüzlerimizi yıkamalar. Geniş yemek salonunda 9 zeytin, bir küçük dilim ekmek, bir bardak çayla yapılan kahvaltılar. Yarı aç, yarı tok kalktığımız öğle akşam yemekleri. 300 gram belgelik ekmekle şekerin 550 kuruşa çıktığı günler. Kepçenin ucuyla ak tabaklara konulan tahin pekmezlerin oluşturduğu kaşıntılar. Uzun uzun düşünmektense uyuz olup kaşınmaya yey tutarak sıcağa koşuşan arkadaşlar. Unutamadığımız anılardan birkaçını daha anımsatmamı ister misin? Ortası dökülmüş, kıyılarında tel tel kalan ak saçları, kamburlaşmış beli, buruşmuş yüzüyle tarihin dört çağını gerçekten yaşamışçasına canlı olarak kalın sesiyle anlatmaya çalışan rahmetli öğretmenimiz. Ağa, sinirli yapısıyla, tekleyen tümcelerle coğrafya öğretmenini, Kürt diye andığım için dudaklarımda saygıyla karışık bir utanç güdüşü beliriyor. Hemen ekleyeyim, onun öğrettiği bilgilerle bugün bile coğrafya sınavına girebilirim. Daha mı diyeceksin? Okul yönetmeni Turgut Şen Tugay'ın dimdik yürüyüşleri, keskin bakışlarıyla etkileyici konuşmaları. İhsan Bey'in gülerken ısıran davranışlarıyla unutulmaz cennetten çıkmaları. Bu anıları yüreğinin ta derinliklerinde saklayan, yurdun dört bucağından gelen paralı parasız yüz öğrenci. Bunların kimi sınıf, kimi yatakhane, kimi oyun, topluca tümü okul arkadaşıdır. Kimine 3 yıl, kimine 9 ay sürmüştür bu arkadaşlık. Özdeş bir asker ocağı gibi ilk askerlik bu. Birbirine yakınlaşmıştır çocuklar. Kaynaşmışlardır dersle, oyunla. Öyle bir bağlantı ki bu, yıllar sonra bile unutulmayacak sevginin temelleri atılmıştır. Elleri tutmadan, gözleri görmeden atılmıştır bu temel taşları. Bu temel üzerine kurulan yapıların bazısı bir katta, bazısı iki katta, bazısı da 3-5 kat yükselmiştir. Kimi yarım bırakmıştır okulunu, fındık fıstık yemekten, Ilıca'ya kaçmaktan zaman bulamamıştır ders çalışmaya. Belki içinden der ama yine de ben aptallık etmişim demez. Çünkü dağ fındığı yağlıydı. Dağ fındığı üzümle karışınca çok tatlı olurdu. Öyle bir yemesi vardı ki, onu çekirdeksiz üzümle karıştırıp oranlı yiyip derslerini düzenli bir biçimde çalışanlar başarıya ulaşmışlardır. Onların içlerinden de ölenler, sakat kalanlar bulunuyor. Sağ kalanların her biri ayrı dallarda, ayrı yollarda yürümüşlerdir. Yaşam yolu bu. Gelecek bilinmez ki. Kimi tüccar, öğretmen, mühendis, yönetmen olmuş, kimisi doktor, yargıç, sürücü olmuş. Yıllar geçmiş aradan. Toplumda özdeş dönemde kasabada yaşayanların bir bölümü birbirine düşman olmuş. Paylaşamamışlar dünyayı. Kişiliklerini, üstünlüklerini belirtmek istemişler. Para, pul, ün, siyaset girmiş aralarına. İçtenlik, esenleşmelerindeki iç temizliği bozulmuş. Bozulmuş işte. Usu durduran yıllar geçmiş böylece. Uzaklarda kalanlar duymuşlar gerçek dostluğun özlemini. Temiz, arı, yürekten bağlı insanlar, şimdi neredesiniz? Kaba saba bir gövde, kötülüklere yönelen bir ruhun gerçeklerden uzak gösterişlere kapılması neden? Neden eskisi gibi hava duru, güneş pırıl pırıl, geceler sessiz değil? Neden? Bu nedenleri yaratanlar da bizleriz. Baharın son günlerinden biriydi. Dışarıda ince ince yağmur yağıyordu. Acılı bir havanın üzüntüsü dolaşıyordu. Yazı odamın açık kapısından yapraklar üzerine düşen damlacıkların hışırtısını dinliyor, yeni aldığım yapıtları kitaplığıma yerleştirmekle zamanımı geçiriyordum. Gülerek konuşan bir iki insanın ayak seslerini duydum kapımda. "Bakalım beni tanıyacak mı?" diyordu. "Buyurun." diyerek karşıladım onları. Biliyordum ki bu arkadaş uzaklardan beni görmeye geliyordu. "Önce el sıkışalım, tanışmak kolay," dedim. O, "Ya öyle mi? Olsun." deyince, "Mustafa'cığım sen mi geldin?" diyerek bağırmıştım. Öpüştük, kucaklaştık. Uzun yılların özlemi tatlı bir hava doldurmuştu odanın içine. Söyleşimiz hemen geçmiş, yılların ötesine uzanmıştı. Oluşan bir sessizlik arasında arkadaşımın gözleri duvarlardaki kitaplar üzerinde dolaştıktan sonra kitapların köşesinde asılı duran kemana takılmıştı. İsteğine olanak vermeden kemanı elime aldım. Dostluğumuzun temiz duygularını dile getiren uzun bir taksim yaptım. O da ben de yürekten duygulanmıştık. Bir ara gözlüklerimi çıkararak, "Seni böyle eskisi gibi doya doya izleyeyim, sakın gücenme," dedi. "Darılmak ne sözcük? Ben kendiliğimden gitmişim geçen yılların ötesine." Kemanı duvara asarken o şöyle seslendi. "Hani biliyor musun, Bolu'dayken keman çalan bir arkadaşımız vardı." "Anımsadım," dedim. Konuşmasına bir gülüş ekleyerek, "O bana her gelişinde seni soruyor. Hani uzun boylu kumral bir arkadaşımız vardı," diyor. Bu kez ben güldüm. "O öldü," deseydim Mustafa'cığım. Arkadaşım bir ilkilmeyle, "Aa, nasıl olur? Belki bizler ölürüz ama sen?" Onları uğurladıktan sonra yatağıma uzanarak uzun uzun düşündüm. Sonra yazı aygıtımın başına oturdum. 25 yıl sonra aranmanın oluşturduğu temiz, acı, tatlı anılarla dolu düşüncelerimi, duygularımla baş başa dile getirmeye çalıştım. Özdeş dersliğin bir özge şubesinde olmana karşın ben de seni zaman zaman imgemde yaşattım. Orta boylu, şişman, tombul tombul yanakların, küçük gözlerinde, güler yüzün zaman zaman yaşantılarımda yer aldı. Kumral saçları aklaşan, uzun boyu yeğeniden eğilmiş, kendi dünyasının sonsuz alanında yaşam savaşıyla baş başa uğraşıp güç kazanmaya çalışan arkadaşın kapısının zil sesini beklemektedir. Yılların temiz özlemiyle sevgiler, mutluluklar dilerim. Dağdan gelip bağdakini kovmak. Genç adam yardımcısının koluna girerek karısının çalıştığı görev yerine değin gitti. Her zamanki gibi esenleştiler. Yorgun gözlerle kocasına bakan kadın, "Nereye gidiyorsunuz böyle?" dedi. Elindeki kitabı gösteren adam, "Çay bahçesine değin gideceğiz. Dolayısıyla başladığımız romandan birkaç sayfa daha okutmak istiyorum." Kadın kolundaki saatine baktıktan sonra, "10 dakikaya değin ben de gelirim ama aile bölümünde bir masaya yerleşin," dedi. Gerçekten görev yerinin kapanmasına pek az kalmıştı. Kadın kocasının ardından bir iki saniye üzgün üzgün baktı. Dudaklarında acı tatlı bir gülüş belirmişti. Sonra önündeki kağıtları toplamaya başladı. Çay bahçesi kasabanın en güzel yerinde bulunuyordu. İki yanı çeşitli çiçeklerle, güllerle donatılan bir beton yol bahçeyi ikiye ayırıyordu. Bir yanı aileler için, öteki yanı da erkekler için ayrılmıştı. Ağaçların, güneşlik tentelerin gölgeleri altındaki masa, iskemleler her akşam değişik insanlarla dolup boşalıyordu. Uzun, yemyeşil çimenler üzerinde yürümek nasıl büyüklerin hoşuna gidiyorsa, yumuşak çimenlerin üzerinde, masa aralarında koşmak, oynamak da çocukları o derece sevindiriyordu. Ne yazık ki bu yemyeşil ıspartalısına benzeyen yumuşak çimenler üzerine sigara izmaritleri, kibrit çöpleri, kağıtlar, meyve artıkları düşünülmeden atılırdı. Kıyılara birer çöp kutusu, masalara birer kül tablası koymak burayı işleten kişilerin usuna gelmiyordu. Kim bilir belki de işlerine gelmiyordu. Belediye bahçenin güzelliğini korumak için bir bahçıvan tutmuştu. Güller arasına yazılmış, "Gül koklanır, koparılmaz." Tümcesi gerçekten ilgi çekiyordu. Kasabanın güzelleşmesi için kurulan özel bir dernek, bahçenin iki yanını özgün beton korkuluklarla çevirmiş, ana yola bakan bölümüne Atatürk'ün büyük bir yontusunu yaptırmıştı. Böylece kasabanın halkı bu yeşillik içinde çaylarını içerken günlük yorgunluklarını gidermiş oluyorlardı. İskemlesine yerleşmeye çalışan genç adam masaya iyice yaklaştı. Karşısına geçen yardımcısı hemen yapıtının sayfalarını çevirmeye başlamıştı. Elini şakaklarına dayayan genç adam delikanlının okuduğu romanının konusuna daldı. Bir yandan da ailelere özgü yere geçtiği için tedirginlik duyuyordu. Çokça bir kalabalık yoktu, ancak bir iki masadan kız kadın sesleri geliyordu. Yeterince zamandan yararlanmak istiyordu. Onun için bir saya daha okutmak zamanı değerlendirmekti. Bu düşüncelerden uzaklaşıp gencin tatlı bir sesle okuduğu romanın akışına kendisini kaptırdı. Çay bahçesini işleten Mustafa durumu uzaktan izlemişti. Genç adam gözlerinden tümüyle yoksun olmasına karşın eşiyle ya da küçük oğluyla geldiğinden de ne yana oturacağını iyi seçtiğini biliyordu. Çevreye göz kulak olurken "Acaba bu delikanlı mı onu yanlış getirdi?" diye söylendi. "Yok yok, bu olamaz." diye düşündü içinden. Gerçekten oldukça uslu çalışan bir kişiydi o. Mustafa'nın ona, eşine saygısı vardı. Karı koca kimseye boyun bükmeden yaşamlarını kazanmaları onun da hoşuna gidiyordu. İyi örnek oluşlarıyla tüm kasabanın sevgisini kazanmışlardı. Mustafa onların masalarının yanından geçerken sormak gereğini duydu. "Bağışlayın, eşiniz biraz sonra gelecekler mi efendim?" dedi. Genç adam şakasını belirten bir gülüşle, "Yo, gelmeyecekler. Gerekli bir şey varsa bana söyleyebilirsiniz." Mustafa biraz daha ağırbaşlı bir sesle, "Aile yanına oturmuşsunuz. Öbür bölüme geçebilirseniz sevinirim," dedi. Önem kazanan bu durum karşısında doğru, açık yanıt vermeyi uygun buldu. "Eşim de gelecek. Siz bize iki çay getirin, biz de birkaç sayfa daha okuma olanağını bulalım." Mustafa irkildi. Sözünün yerine getirilmesini istiyordu. Konuyu sürdürerek, "Siz şimdi o yana geçin, eşiniz geldiğinde yeniden gelirsiniz." Bu kez genç adam başını ellerinden kaldırarak, "Birkaç dakika için beni oradan oraya oynamaya ne gerek var?" Konu sinirli bir havanın içine girmişti. "Biraz sonra eşim gelecek diye bu bölüme oturdum. Bu genç beni yanlışlıkla getirmiş değil," dedi. Mustafa'nın da sinirlendiği sözlerinden anlaşılıyordu. "Benim kararlarımı bozmuş oluyorsunuz." Genç adam yenmek isteyen bir gülüşle, "Siz uyuyorsunuz sanırım. Zamanı yerine gelince ne ilkeler, kararlar, yasalar bozuluyor. Biraz hoşgörülü olsanız daha iyi edersiniz. Kaldı ki karşınızda duran bir sakat insan. Birkaç sayfa okutarak yaşamını renklendirmeye çalışıyor. Size biraz sonra eşim gelecek diyorum. Bu öğrenci bir insanlık görevi yapıyor. Çevrede oturan kadınların, kızların güzelliğinden, çekiciliğinden söz etmiyor. Oraya gidip yeniden buraya gelemem. Eşim gelinceye değin de yerinden kalkmayacağım," dedi. Sonra karşısında duran gence, "Sen okumanı sürdür," dedi. Mustafa iyice kızmıştı. Bulunduğu yerden ayrılmayarak gözüyle kaşıyla çocuğa, "Kalk git," diyordu. Onlar okumaya başlayınca tümüyle sinirlendi. Çocuğa omuzlarından tutarak ayağa kaldırdı, yolu gösterdi. Öteki masalardaki ailelerin kendisine baktıklarını gören Mustafa, bir yiğitlik yapmış gibi masalardaki boş bardaklarla fincanları alarak ocağın yolunu tuttu. Öyle ya, bu bölüme gelen kadınların, kızların onurlarını, namuslarını korumaya çalışıyordu. İyi bir izlenim bırakmıştı kasabada. Dürüst, doğru davranıyordu. Biraz sonra genç adamın eşi de gelse ona, "Ben sizler için önemli davranıyorum," diyecekti. Mustafa doğruydu. Kendine özgü bir dünya görüşü vardı. 25 yaşındaki kardeşi karşısında sigara bile içemiyordu. Söylenen kahve, çayları masalara getirirken kadınların kendisine sert, acı, dargın baktıklarını sezdi. Eğer bu konuyu açsa, "İyi yaptın sanki," diyecekler gibiydi. yavaş yavaş ildemlik duymaya başladı. Bunlar karı koca bahçesinin en iyi ailelerindendi. Yanlarında çocuklarını bile getirip kimseyi tedirgin etmek istemezlerdi. Kendi kendine bir uygunsuz davranışla bulundum yine, dedi. Masasında yalnız kalan adama doğru baktı. Üzüldü. Bir yürek kırmanın acısını çekti. Yürürken bahçenin içindeki küçük bir boşluğa ayağı takıldı. Düşer gibi oldu. Kendi kendine söylendi. Gözlerim mi görmüyor, kör mü oldum ne? Sonra karşısındaki genç adamla kendisine gülen kadınları gördü. Sonra koşar adımlarla çay ocağına girdi. Gözden bir süre uzaklaşmak gereğini duydu. Onun ardından kadınlardan biri arkadaşlarına, ''Bu eksin kişi usunca bizleri korumaya çalışıyor. İlkeleri kötü değil ama bu kişilere göre değişir. Eşini, kendisini yakından tanıdığımız bir insanı kolundan tutup atmaya çalışmak da ne oluyor?'' Genç kadın kumral saçlarını elleriyle arkaya doğru itti. Coşkulanmıştı. Sözleri sona ermemişti. Sürdürdü. Karşı yanda bu bölümdeki kadınları, kızları gözleyenlerin sayısı belli değil. Kara gözlükler altında nereye baktıklarını kimse anlamıyor sanıyorlar. Öyle dipten yukarı doğru bakışları var ki insanı çırılçıplak soruyorlar. Bizim Mustafa Efendi de bizleri gözlerinden yoksun, gerçek bir efendiden kıskanıyor. Hep birlikte gülüştüler. O usunda kalan bir tümceyi söylemeden duramadım. Hani bizlerin içinde de boyunu posunu, güzelliklerini göstermek amacıyla açık seçik giyinmiş çıt kırıldımlar da yok değil. Kadın isterse ordunun içinde bile kendini koruyabilir. Yeter ki istesin. Konu böylece uzayıp gitti. Masasında yalnız kalan genç adam eşini beklemeye başladı. O yaşamı, olayları olduğu gibi onaylamasını öğrenmişti. Üzülmeyeceğim, dedi içinden. Yerinde bir türlü erinçle oturamıyor, bu acı olayı belleğinden çıkaramıyordu yine de. Bir elini masanın üzerine boydan boya uzatıp öteki elini alnına dayayarak dalgın dalgın düşünmeye başladı. Kulakları eşinin ayak seslerindeydi. Saniyeler bir türlü geçmek bilmiyordu. Kovulmuştu sanki. Yardımcısının yanından atılması onun da kovulması demekti. Erkekler yanında olsaydı belki bir vatandaş bu olay nedeniyle yanına gelebilirdi. Bu yanda kadınlar ancak üzüntüsüne ortak oluyorlardı. Bakışlarıyla Mustafa'yı bir kaşık suda boğuyorlardı. Kabalık etmişti Mustafa. Bir kez damarı tutmuştu. Ama kimin bahçesinden kimi kovuyordu? Bahçe tecim evi olabilirdi. Ama babasının çiftliği değildi. Genç adamı düşünceleri 30 yıl öncesine götürdü. İlkokul çağlarında bu bahçede uçurtma uçurup çelik çomak, tombala oynarlardı. Ay ışığının olduğu gecelerde iki yanında fenerler yanan uçurtmalar uçurulurdu. Bahçenin ortasında uzun bir bayrak direği vardı. Törenler, bayramlar burada yapılırdı. Törenlerin sonunda okul çocuklarına simitler, şekerlemeler dağıtılırdı. Ne tatlı olurdu o simitler, ne güzel olurdu o renk renk şekerlemeler. Genç adam ayrımına varmadan dudaklarını kımıldattı. Şıpırdadı dudakları. Dinlenmek için çay içmeye gelmişti buraya. Sonra anılarına yeniden daldı. Yıllar öncesi bu bahçe çam kavak fidanlarıyla ağaçlandırılmak istenmişti. Çocukların numaraları yazılmıştı fidanların üzerine. Kimi kovayla, kimisi ibriklerle su taşımışlardı fidanlara. Daha sonra bakımsızlıktan kurumuşlardı hepsi. Bir voleybol alanı vardı bahçenin. Gençler akşam üzerleri maç yaparlardı. Bahçe güneydoğudan kuzeybatıya giden bir yolla ayrılarak üçgen şeklindeki bir adaya benzetilmişti. Bu yolun batısı kasabanın gömütlüğüydü. Ulu meşe ağaçlarının, çalılarının, dikenlerin, sık sık yükselmiş kara ağaçların korkunçlaştırdığı gömütlük. Kara kara, kocaman kocaman, yıkık dökük gömüt taşları arasında böğürtlen, kara yemiş topladığını anımsadı genç adam. Yüzünde çocukluğun sevinci belirdi. Tatlı tatlı güldü. Sonra bu tatlı gülüş, ufkunda beliren bir korkunç karanlığın derinliğine doğru uçup gitti. Sarışın kadın gideceği yere birkaç dakika gecikmişti. Görev yerinden tam ayrılacağı anda gelen bir köylü kadının işini yarım bırakmayı onaylayamadı. Parmakları, elleri hep çalıştı ama usu, düşünü kocasındaydı. Duyarlı, değişik bir ruhu vardı eşinin. Kimi zaman bir çocuk, kimi zamansa olgun bir adam oluyor, ağlarken gülmesini, gülerken ağlamasını biliyordu. Yoksulun, köylünün, yardıma gerek duyan kişilerin işlerinde oluşacak gecikmeleri kızmayacağını biliyordu. Buna karşın koşar adımlarla çay bahçesinin yolunu tuttu. Yol üzerinde eşinin yardımcısıyla karşılaştı. İçinde oluşan yabancı korkuyu, coşkusunu bu karşılama tümüyle arttırdı. Titrek, boğuk bir sesle Ne o? Bir şey mi var Yıldırım? Nerede abin? Söylesene bir şey mi oldu? Diyor, çocuğun ağzından salığı bir an önce almak için yüzünü gözünü tartaklamak istiyordu. Yıldırım soğukkanlılıkla yanıtladı. Hiç. Bayanlar kesiminde oturmamızı Mustafa onaylamadı da size söylemeye geliyordum. Genç kadın, ne olurdu gelmeseydin, daha önceden sözleştiğimize inanmayacak, kendisini bu yönden doğru bulacaktır, dedi. Yıldırım'ın anlattıklarına kendisi neden olduğu için çok üzüldü. Öfkesinden, acısından gözleri buğulanmıştı. Mırıldanır gibi, bu ilkelerinden değil, 3-5 kuruşun verdiği şımarıklıktır. Ne yazık ki kasabamızın içinden becerikli bir insan çıkıp bu güzel bahçenin yönetimini eline almıyor, diye söylendi. Olguyu daha çok uzatmanın eşini üzmek, sinirlendirmek olacağını biliyordu. Hiçbir şey yokmuş gibi davrandı. Eşinin yanına yaklaştığında, ''Bağışla, seni çok beklettim. Olayı Yıldırım'dan öğrendim. Ben neden olduğum için üzüldüm. Haydi gel, seninle şimdi kırlara doğru gidelim.'' Genç adam bir şey söylemeden kalktı, eşinin koluna girdi. Kadın sevgi, sevecenlik kanatlarını eşinin iki yanına germişti. Yapmacık olmadığı belli olan tatlı bir sevinç içinde bir şeyler anlatıyordu. Böylece eşinin ruhsal gücünü düzeltmeye çalışıyordu. Çiçekler arasındaki yoldan yürürken gülerek, ''Hiç üzülme, buna dağdan gelip bağdakini kovmak derler.'' dedi. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 62.